Ayrım 30.
Böylece göz kırpmalarını göremeyecek ve suç ortaklıklarının maskesini düşüremeyecektim. Ve Marta Demetrios'la Yannis'i tanıyordu büyük olasılıkla. Daha önce kocasının evinde gördüğü için. Bu nedenle de o söylediklerini söylemek zorunda kaldı. Ama ambarda ikimiz baş başa yalnız kaldığımızda yatağa uzandığı sırada neden yararlanmadı bu andan benimle gizlice konuşmak için? Tüm bunlar gerçekten bir sayıklama. Neden bütün bu insanlar rol yapsınlar ki? Yalnızca beni aldatmak ve bu kadından vazgeçmemi sağlamak için mi? Benim gönül sorunlarım için asılma ve kazığa oturtulma tehlikesine katlanmaktan başka yapacak işleri yok mu? Aklım yerinden çıktı. Tıpkı eskiden zavallı babamın omzunun çıktığı gibi. Ve güçlü bir darbe gerekiyor onu yerine yerleştirmek için. 13 Aralık. 12 gün boyunca görünmez biriymişim gibi dolaştım durdum gemide. Hepsi de benimle karşılaşmama emri almışlardı. Eğer denizcilerden biri bana bir şey söylerse dudaklarının ucuyla yapıyordu bunu ve kimsenin onu görmediğinden emin olduktan sonra. Bir vebalı gibi tek başıma gizlenerek yiyordum yemeğimi. Bu sabahtan beri benimle konuşuyorlar. Domenico bana doğru geldi ve beni kollarına aldı. Sanki gemisine yeni kabul ediyormuş gibi. Bu bir işaretle ve yeniden yanına gelmeye cesaret ediyorlar artık. Surat asabilir, uzanan eli geri çevirebilir, damarlarımdaki kirli embriyacı kanının diklenmesine izin verebilirdim. Yapmayacağım. Ne yalan söyleyeyim, yeniden göze girmek rahatlatıyor beni ve bu karantina ağır geliyordu. Çekişmeden hoşlananlardan değilim ben. Sevilmeyi severim. 14 Aralık. Domenico'ya bakılırsa Yüce Tanrı'ya şükretmeliymişim. İşleri benim tarzımda değil de kendi tarzında yoluna soktuğu için... Ahlak hocası kesilen bir Kalabriyalı kaçakçının bu sözleri beni düşünmeye, tartmaya ve karşılaştırmaya yöneltti. Ve sonuç olarak tümüyle haksız bulmuyorum onu. Bu kadının senin istediğin şeyleri söylemiş olduğunu bir düşün bakalım. Kocasının ona kötü davrandığını, onun yüzünden çocuğunu yitirdiğini, onu terk etmek istediğini. Sanırım onun yanında tutar ve ülkene geri götürürdün. Kesinlikle. Ya kocası onu ne yapardın? Cehenneme kadar yolu var. Anlıyorum ama yine de bırakır mıydın evine gitsin diye, bir gün gelip kapını çalması ve karısını geri vermeye zorlaması tehlikesini göze alarak. Ya yakınlarına ne söylerdin, öldüğünü mü? Bütün bunları hiç düşünmediğimi mi sanıyorsun? Yo hayır, bin kez düşündüğüne eminim ama ne çözüm bulduğunu senin ağzından duymak isterdim. Birkaç saniye kadar sustu, ben de öyle yaptım. Sana işkence etmek istemiyorum Baldassare. Senin dostunum ve öz babanın yapmayacağı şeyi yaptım senin için. Bu yüzden senin bana söylemeye cesaret edemeyin şeyi ben sana söyleyeceğim. Bu adamı, bu koca domuzu öldürmek gerekirdi. Hayır, yüzünü buruşturma, ürkmüş gibi yapma. Bunu düşündüğünü biliyorum, ben de düşündüm. Çünkü bu kadın onu terk etmeye karar verseydi ne sen ne de ben isterdik hayatta kalmasını ve gelip bizi tedirgin etmesini. Ben sakız da benden intikam almaktan başka bir şey düşünmeyen bir adam var diyecektim kendi kendime ve bu adadan her geçişimde korkacaktım ondan. Ve sen de tabii ki ölü olduğunu bilmeyi yeğleyecektin. Kuşkusuz. Ama onu öldürebilecek miydin? Bunu düşündüm diye itiraf ettim sonunda ama başka bir şey söylemeden. Düşünmek yetmez, dilemek daha da az işe yarar. Her gün birinin ölümünü dileyebilirsin. Ahlaksız bir hizmetçinin, düzenbaz bir müşterinin, can sıkıcı bir komşunun, kendi öz babanın bile. Ama burada dilemek yetmezdi. Bir bıçak alıp diyelim rakibine doğru yürümeyi ve bıçağı kalbine saplamayı becerebilir miydin? Ellerini ayaklarını bağlayıp sonra da güverteden denize atabilir miydin? Bunu düşündün, ben de düşündüm. Senin için en iyi çözümün hangisi olduğunu sordum kendi kendime. Ve buldum. Bu adamı öldürmek, güverteden denize atmak yetmezdi. Yalnızca öldüğünü bilmek değildi senin için önemli olan. Mahallenin insanlarının da onu ölmüş görmeleri gerekliydi. Cübeyle doğru gitmemiz gerekecekti bunun için. Bu adamı aramızda canlı tutarak. Kıyıya bir iki gomina yaklaştığımızda ayaklarını bir halata sıkıca bağlardık ve güverteden denize sallandırırdık. Orada suyun içinde boğulmasını beklerdik. Diyelim bir saat sonra da boğulmuş olarak geri çekerdik. Bağlarını çözerdik, bir sedyeye yerleştirirdik ve o kadınla ikiniz üzüntülü bir tavırla çıkardınız gemiden. Benim adamlarım da cesedi kıyıya kadar taşırlardı. Daha o gün gemiden denize düştüğünü, boğulduğunu söylerdiniz. Ben de söylediklerinizi doğrulardım. Ardından gömerdiniz onu, bir yıl sonra da Dulu'yla evlenirdin. Ben olsam böyle yapardım. Şimdiye dek onlarca adam öldürdüm. Hiçbiri gelip uykumda beni rahatsız etmedi. Ama sen söyle bana, bunları yapabilir miydin? Ona itiraf ettim. Eğer çılgınca seferimiz onu hayal ettiği gibi sonuçlansaydı, bundan dolayı kuşkusuz Tanrı'ya şükranlarımı sunardım. Ama böyle bir cinayete ellerimi bulaştırmak yapabileceğim bir iş değildi. Öyleyse mutlu ol. Bu kadın seni umduğun şeyleri söylemediği için. 15 Aralık. Hala Domenico'nun sözlerini düşünüyorum. Benim yerimde olsaydı tam bana anlattığı gibi davranırdı. Bundan kuşkum yok. Bana gelince ben bir tüccarım ve bir tüccar ruhuna sahibim. Bir korsan ya da bir savaşçı ruhuna değil, ne de bir haydut ruhuna. Belki de bunun için Marta ötekini bana yeğledi. O tıpkı Domenico gibi öldürmekten çekinmezdi istediğini elde etmek için. Hiçbir kaygı durdurmuyor böylelerini ama bir kadının aşkı için yollarından saparlar mıydı acaba? Onu hala unutmadım ve bir gün unutabilecek miyim bilmiyorum. Evet, unutacağım ve ihaneti bana yardım edecek bunun için. Bunun yanı sıra hala bir kuşku beslemekten de alamıyorum kendimi. Gerçekten ihanet ettim bana, yoksa çocuğunu korumak için mi böyle konuştu? İşte yine bu çocuktan söz etmeye başladım. Oysa herkes böyle bir çocuğun var olmadığını söylüyor. Hiçbir zaman var olmadığını. Ya hepsi bana yalan söylüyorsa, o çocuğunu korumak için ötekiler. Ama hayır, yeter artık. Sayıklamaya başlamayacağım yeniden. Tüm gerçeği hiçbir zaman öğrenemeyecek olsam da geçmiş yaşamıma sırtımı dönüp önüme bakmam gerek. Doğru önüme. Her neyse, yıl bitiyor. 17 Aralık. Dün gece gökyüzünü gözledim. Yıldızların sayısı gerçekten gittikçe azalıyor sanki. Birbiri ardından sönüyorlar ve yeryüzünde yangınlar. Dünya cennette başladı, cehennemde bitecek. Neden bu kadar geç geldim ki dünyaya? 19 Aralık. Az önce Messina boğazından geçtik. Karyptos adı verilen o kaynar uçurumdan kaçınarak. Domenico korkularını yenmek için gemisine onun adını vermiş ama yine de ona yaklaşmamaya özen gösteriyor. Artık İtalya yarımadası boyunca yukarı çıkacağız, Cenova'ya kadar. Orada beni yeni bir yaşamın beklediğine yemin ediyor Kalabriyalı. Yeni bir yaşamı başlatmak neye yarar, dünya sönmek üzere ise eğer. Hep Cübeyl'de geçireceğimi düşünmüştüm canavarın yılının son günlerini. Yakınlarımla bir arada aynı evde tanıdık seslerle rahatlayarak birbirimize yaslanıp ne olacaksa olsun diye beklemek için. Oraya geri döneceğimden o kadar emindim ki neredeyse hiç söz etmiyordum bundan. Yalnızca tarihler ve yollar üstüne sorular soruyordum kendi kendime. Nisan'da dönmeli miydim oraya, doğrudan doğruya, 100. adım peşinden Londra'ya gitmek yerine? Dönüş yolunda Sakız'dan geçmeli miydim ya da İzmir'den? Gregorio bile onun evine geri dönmeye söz vermemi istediğinde bunu ancak Cübeyl'deki işlerimi düzene soktuktan sonra yapabileceğimi çok iyi anlamıştı. İşte Cenova yolundayım oysa. Noel'i orada geçireceğim. 1666 yılı sona erdiğinde o da orada olacağım. 20 Aralık 1666. Gerçek şu ki gerçeği her zaman kendimden sakladım ben. Günah çıkarıcım olması gereken bu günlükte bile. Gerçek şu ki kendimi Cenova'da bulduğumda bir daha Cübeyl'e dönmeyeceğimi hemen anladım. Birkaç kez mırıldandım bunu kendi kendime, hiçbir zaman yazmaya cesaret edemeden. Sanki bu denli canavarca bir düşünce kağıt üstüne düşülemezmiş gibi. Çünkü sevgili kız kardeşim, ticaretim, anamın babamın mezarları, doğduğum ev, ki daha önce büyük babamın babası doğmuş bu evde, hepsi Cübeyl'de. Ama orada bir Yahudi gibi yabancıyım. Oysa beni hiçbir zaman görmemiş olan Cenova tanıdı, öptü, bağrına bastı beni. Geri dönen hayırsız evlat gibi. Sokaklarında başım dik yürüyorum. İtalyanca adımı yüksek sesle söylüyorum. Kadınlara gülümsüyorum ve yeniçerilerden korkmuyorum. Embriakoların sarhoş damgası yemiş bir ataları olabilir. Ama adlarını taşıyan bir de kuleleri var. Her ailenin dünyanın bir yerlerinde adını taşıyan bir kulesi olmalı. Bu sabah yazmak zorunda olduğumu sandığım şeyleri yazdım. Tam tersini de yazabilirdim oysa. Cenova'da, yalnızca Cenova'da evimde olmakla övünüyorum. Oysa günlerimin sonuna dek Gregorio'nun konuğu olacağım ve ona borçlu kalacağım. Kendi evimi terk edip onun çatısı altında yaşayacağım. Kendi işimi bırakıp onunkiyle ilgileneceğim. Gurur duyacak mıyım böyle yaşamaktan? Ona ve eli açıklığına bağımlı olarak, üstelik onunla ilgili işleri ileri geri düşünerek yaşamaktan. Telaşı beni sinirlendirirken, bağlılığıyla alay ederken, araştırmalarına ve karısının suratına katlanamadığım için daha önce gizlice evinden kaçmışken, derebeyliğime bağlı birinin sunduğu saygıyı kabul eder gibi kabul edeceğim kızıyla evlenmeyi, sanki ilk gece hakkını kullanır gibi. Çünkü ben Embriachi adını taşıyorum, o da yalnızca kendi adını. Tüm yaşamı boyunca benim için çalışmış olacak, yalnızca benim için işini kurmuş olacak, gemilerini donatmış, servetini büyütmüş, çoluk çocuğa karışmış olacak. Dikmiş, sulamış, budamış, bakmış olacak. Sırf benim gelip meyveyi dişlemem için. Ben de tutmuş adımı gururla taşıdığımı, Cenova'da kasıla kasıla dolaştığımı söylüyorum. Üstelik kendi inşa ettiklerimi, atalarımın benim için inşa ettiklerini terk ettikten sonra. Belki de Cenova'da bir hanedanın kurucusu olurum. Ama Haçlı seferlerinde başlayan ve benimle birlikte yok olan, sönen, çok daha şanlı bir hanedanın mezarını kazmış olurum o zaman. Bu yılı Cenova'da bitireceğim ama bunu başka yıllar izlerse onları nerede geçireceğimi henüz bilmiyorum. 22 Aralık 1666. Çalkantıdan korunmak için Napoli'nin kuzeyinde neredeyse tümüyle ıssız bir koya sığındık ve gemi batıran soyguncuların korkusuyla hepimiz tetikte bekledik. Kıyıda Napoli'nin bir ucunda büyük bir yangın görülmüş gemiden. Ben yatmıştım, hiçbir şey görmedim. Yeniden deniz tutuyor beni, bir yandan da biten yılın sinsi baş dönmesi. 10 gün içinde dünya ya kesin biçimde burnu dönmüş olacak ya da denizin dibini boylayacak. 23 Aralık 1666. Ne Marta ne Giacominetta, bu sabah uyandığımda gözümün önünde yalnızca Bess'in kızıl saçları, menekşeyle bira karışımı kokusu ve o üzgün anne bakışları vardı. Londra'yı özlemiyorum ama Gomorra'nınkine benzer yazgısını düşündükçe hüzünlenmeden edemiyorum. Sokaklarından ve kalabalığından nefret ettiysem de Londra'da çok tuhaf bir arkadaş grubuna karıştım bu kadının yanı başında. Ne oldular acaba? Ahşap merdivenleri ve çatı aralarıyla o köhne ale house'ları ne oldu? Londra Kulesi ne oldu? Ya St. Paul Katedrali? Ve yığın yığın kitaplarıyla tüm o kitapçılar. Olsa olsa kül kül. Günü gününe doyurduğum o sadık günlüğüm de kül olmuştur herhalde. Evet, kül oldu tüm kitaplar. Mazandarani'ninki dışında. Çevresine felaket saçan ama kendisi her seferinde sağ salim kurtulan o kitap dışında. Nereye gitse yangın ve yıkım getirdi oraya. Konstantinopolis'e yangın, Londra'ya yangın, Marmontel'e deniz kazası. Şimdi de bu gemi batacak gibi sallanıyor. O gizli ada yaklaşanın vay haline. Ya karanlık çöküyor ya da ışık kamaştırıyor gözlerini. Hiçbir zaman aydınlanmıyor. Dualarında şöyle demek istiyorum artık. Tanrım, hiçbir zaman çok uzak olma benden ama çok yakınımda da olma. Bırak seyredeyim giysinin eteğindeki yaldızları ama yüzünü gösterme bana. Bırak duyayım akıttığın ırmakların gürültüsünü, ağaçlarda estirdiğin rüzgarı, doğurttuğun çocukların gülüşmelerini. Ama Tanrım, Tanrım, senin sesini duymama izin verme. 24 Aralık 1666. Dominika Noel'de Cenova'da olacağımıza söz vermişti. Olamayacağız. Deniz sakin olsaydı yarın akşam varabilirdik oraya. Ama güneybatıdan esen Libeccio şiddetini arttırıyor ve bizi yeniden kıyıya sığınmaya zorluyor. Libeccio, çocukluğumun bu sözcüğünü unutmuştum. Babam ve büyük babam bir özlem ve korku karışımıyla anarlardı onu. Şirokka'nın karşıtıydı her zaman ve yanlış anlamıyorsam Cenova birine karşı korunmuştu ama ötekine açıktı. Kenti yöneten ailelerin ilgisizliği yüzündendi bu. Kendi saraylarını dikmeye gelince servetler harcıyor ama ortak mülk söz konusu olduğunda cimrileşiyorlardı. Gerçekten de 20 yıl öncesine kadar hiçbir geminin Cenova'da kışı geçirmek istemediğini söyledi Kalabriyalı. Çünkü Libeccio korkunç kıyımlara neden oluyordu. Her yıl 20 bazen 40 tekne telef oluyordu. Bir seferinde 100'den fazla tekne, kayık, çektirme batmıştı limanda. Özellikle de Kasım ve Aralık aylarında. Sonradan batı yönünde yapılan yeni bir mendirekle liman korunaklı hale getirilmişti. Oraya ulaştığımızda korkacak bir şey kalmayacak. Limanın havuzu dingin bir göl oldu şimdi ama oraya varmak için bu mevsimde ceddine yandığımın. 25 Aralık 1666. Bu sabah açık denize bir çıkış denedik, sonra yeniden kıyıya kırdık dümeni. Libeccio her an daha hızlı esiyor ve Domenico pek uzağa gidemeyeceğini biliyordu. Ama Lerici taraflarındaki Porta Venere yarımadasının arkasındaki küçük koya sığınmamızı istiyordu. Denizden yoruldum ve sürekli hastayım. Buradan bir gün uzaklıktaki Cenova'ya karayoluyla gitmeyi çok isterdim aslında. Ama kaptan ve tayfaların benim için yaptıklarından sonra onları böyle terk etmekten utanırım. Tüm iç organlarımı kutsam da yazgılarını paylaşmalıyım. 26 Aralık. Onu sözünü tutmamakla suçlayan yaşlı ve huysuz bir denizciye Cenova'ya geç gitmek cehenneme erken gitmekten evladır yanıtını verdi Domenico. Hepimiz güldük, yaşlı denizci dışında. Ölüme oldukça yakın olmalı ve cehennem anıştırması onu güldürmüyor artık. 27 Aralık 1666 Pazartesi. Sonunda Cenova. Limanda Gregorio beni bekliyordu. Gemimiz ufukta göründüğünde uyarması için fenerin dibine bir adam dikmişti. Onu uzaktan iki elini sallarken gördüğümde köklerimin bağlı olduğu bu kente 9 ay önce ilk gelişimi anımsadım. Aynı gemide aynı adadan geliyordum ve aynı kaptan getiriyordu beni. Ama o sırada ilkbahardı ve limanda doldurulan boşaltılan bir sürü gemi vardı. Gümrükçüler, hamallar, yolcular, tüccarların adamları, işsiz güçsüzlerle tıklım tıklımdır hırımlar. Oysa bugün yalnızlık. Gelen giden başka hiçbir gemi yoktu. Kucaklaşmak için kollarını açacak ya da gidip gelenleri ağzı açık seyredecek kimsecikler yoktu ortada. Kimse, Melchione Baldi bile. Boşuna aradım onu gözlerimle. Yalnızca demirlemiş boş gemiler ve neredeyse bomboş rıhtımlar. Bu su ve taş çölünde soğuk rüzgarın sarsaladığı bir adam duruyordu ayakta. Mutlu yüzü soğuktan kızarmış, sıcak kanlı ama sarsılmaz biri. Bay Mangiavacca, 800 kile sakızını ve evine dönen hayırsız damadını teslim almaya gelmişti. Onu alaya almayı sürdürüyorum ama artık kafa tutmaya niyetim yok ve lanetlemekten çok kutsuyorum onu. Giacominetta babasıyla eve girdiğimi görünce kızardı. Belli ki Cenova'ya geri dönersem onunla evlenmek isteyeceğim ve bana verileceği söylenmiş ona. Müstakbel kaynanama gelince soğuk yüzünden hastaymış ve 2 gündür yataktan çıkmıyormuş söylendiğine göre. Kim bilir, belki de doğrudur. Giacominetta'nın 3 şeyinden hoşlanıyorum. Küçük adından, annesinden ve davranışlarıyla ilk eşime, yaşamımın hüznü Elvira'ya hafifçe benzemesinden. Ama bu 3 kısırdan da sorumlu tutamam Gregorio'nun iyi yürekli kızını. 28 Aralık. Ev sahibim bu sabah erkenden odama beni görmeye geldi. Bugüne dek hiç yapmamıştı bunu. Bu konuşmadan kimsenin haberi olmamasını yeğlediğini söyledi. Ama sanırım yalnızca biraz tumturaklı bir hava vermek istiyordu girişimine. Sözümü anımsatmaya gelmişti bana. Para borcumu hiçbir zaman anımsatmayacak bu adam. Tabii ki bekliyordum bunu ama bu kadar çabuk değil belki, ne de bu biçimde. Aramızda verilmiş sözler var dedi oyuna pey sürercesine. Onları unutmadım. Ben de unutmadım ama kendini zorlanmış hissetmeni ve bana borçlu olman ya da dostluk nedeniyle bile olsa istemediğim bir şey yapmanı istemiyorum. Bu yüzden bugünün sonuna kadar yemininden azat ediyorum seni. Yorgun geldiğini ve akşama kadar odandan çıkmayacağını mutfaklara söyledim. Yemeklerini buraya getirecekler. Ayrıca istediğin her şeyi. Bir gün boyu dinlen ve düşün. Döndüğümde bana yanıtını söylersin ve ne olursa olsun onu kabul edeceğim. Gözündeki bir damla yaşı sildi ve yanıtımı beklemeden çıktı. O kapıyı kapar kapamaz masama oturdum ve düşünmeme yardımcı olmasını umarak bu sayfayı yazdım. Düşünmek, ne kadar iddialı bir sözcük bu. Suya atıldığında insan debelenir, kulaç atar, yüzer ya da batar. Düşünmez. Burada yanı başımda masanın üstünde 100. ad var. Bu yazgı yılı biterken ona sahip olduğum için ayrıcalıklı olduğumu söyleyebilir miyim? Gerçekten de son günlerinde miyiz dünyanın? Son yargı günü öncesindeki son 3-4 günde miyiz? Evren birdenbire tutuşup sonra da sönecek mi? Bu evin duvarları bir devin elindeki kağıt gibi buruşup büzülecek mi? Cenova kentinin üstünde yükseldiği toprak kayıp gidecek mi ansızın ayaklarımızın altından? Çığlıklar arasında son ve korkunç bir depremdeymişçesine. Ve o an geldiğinde hala tutabilecek miyim bu kitabı? Doğru sayfayı açabilecek miyim? Ansızın pırıltılı harflerle gözümün önünde yazıldığında görebilecek miyim? Hiçbir zaman çözemediğim o yüce adın. Doğruyu söylemek gerekirse hiçbir şeyden emin değilim. Bütün bunları hayal ediyorum. Kimilerinden korkuyorum ama hiçbirine inanmıyorum. Tüm 1 yıl boyunca artık istemediğim bir kitabın peşinden koştum. Haydut'un birini bana yeğe tutan bir kadını düşledim. 100'lerce sayfa karaladım, hiçbiri kalmadı elimde. Yine de mutsuz değilim. Cenova'dayım, sıcak bir yuvadayım. İsteniyorum, belki biraz seviliyorum bile. Dünyaya ve kendi yaşamıma bir yabancı gibi bakıyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Belki zamanın 28 Aralık 1666'da durması dışında. Gregorio'yu bekliyordum ama az önce kızı geldi. Kapı açıldı ve Giacomenetta içeri girdi. Bir tepside kahve ve şekerlemeler getirmişti. Konuşabilmemiz için bir bahaneydi bu. Hayır, bu kez bahçenin ağaçları, bitkilerin, çiçeklerin adları olmayacaktı konumuz. Bize hazırlanan yazgıdan söz edecektik artık. Çok sabırsız ama nasıl kınayabilirim onu? Gelecekteki evliliğimle ilgili sorular, düşüncelerimin 1/4'ünü oluşturuyor. Yeni 14 yaşına basan onun içinse 4/4'ünü oluşturuyor olmalı. Yine de bunun farkında değilmişim gibi davrandım. Söyle bana Giacominetta, babanla sen ve geleceğin konusunda uzun uzun konuştuğumuzu biliyor musun? Kızardı ve hiçbir şey söylemedi ama şaşırmış da görünmedi. Nişandan ve evlilikten söz ettik. Hala bir şey söylemiyordu. Daha önce evlendiğimi ve dul olduğumu biliyor musun? İşte bunu bilmiyordu. Oysa babasına söylemiştim. 19 yaşındaydım ve Kıbrıs'a yerleşmiş bir tüccarın kızıyla evlendirdiler beni. Adı neydi? Elvira. Neden öldü? Hüzünden, tanıdığı bir genç adamla, bir Rum'la evlenmeye söz vermişti ve beni istemiyordu. Bana da hiçbir şey söylememişlerdi. Bilseydim belki direnirdim bu evliliğe ama o gençti, ben gençtim, babalarımıza boyun eğmiştik. Hiçbir zaman mutlu olamadı, beni de mutlu etmedi. Bu hüzünlü öyküyü sana anlatıyorum. Çünkü ikimiz de aynı şeyin olmasını istemiyorum. Ne dilediğini bana söylemeni istiyorum. Seni istemediğim bir şeye zorlamalarını istemiyorum. Bana söylemen yeter. Evlenemeyecek olan benmişim gibi yaparım. Giacominetta yine kızardı ve başını çevirdikten sonra şöyle dedi. Evlenirsek mutsuz olmayacağım. Ve ardına kadar açık kalmış kapıdan kaçıp gitti. Öğleden sonra yanıtımı vermek üzere Gregorio'nun dönüşünü beklediğim sırada bahçede dolaşan kızını gördüm. Onlara armağan ettiğim Bakus yontusuna yaklaştı ve uzanıp yatmış Tanrı'nın omuzlarına yaslandı. Babası geri geldiğinde söz verdiğim gibi kızıyla evlenmek istediğimi söyleyeceğim ona. Dünya düğün günüme dek yaşamını sürdürürse ancak sevinebilirim buna. Ve dünya ölürse, Cenova ölürse, hepimiz ölürsek bir borcu ödemiş olurum. Ruhum daha dingin giderim öbür tarafa. Gregorio da öyle. Ama dünyanın sonunun gelmesini istemiyorum. Üstelik inanmıyorum da. Hiç inanmış mıydım ki? Belki, bilemiyorum. 29 Aralık. Yokluğumda beklediğim mektup gelmiş. Kız kardeşim Piacenza'nın mektubu. 12 Eylül pazar tarihini taşıyor ama Gregorio'nun eline ancak geçen hafta geçmiş. O da unuttuğunu ileri sürerek ancak bu sabah verdi bana. Bu unutmaya inanmıyorum. Onu neden şimdiye kadar elinde tuttuğunu çok iyi biliyorum. Cübeyl'den gelecek bir haberin kararımı geciktirmesini istemiyordu. Böyle davranarak gereksiz bir tedbirlilik göstermiş oluyordu oysa. Çünkü mektuptaki hiçbir şey kızıyla ya da onun bağlantımı etkileyecek gibi değildi ama bunu nereden bilebilirdi ki? Kız kardeşim iki oğlunun sağ salim geri döndüklerini haber veriyor. Buna karşılık Hatem'den hiçbir haber alamamış. Ailesi çok meraklıymış. Onlara güven vermeye çalışıyorum ama ne diyeceğimi bilemiyorum diye yazıyor ve ben bir haber alırsam hemen ona iletmemi rica ediyor. Gördüğümde Marta'ya Hatem'i sormadığım için kızıyorum şimdi kendime. Sormaya hazırlanmıştım ama olayların gidişi beni öylesine sarstı ki daha sonra düşünemedim. Şimdi pişmanlık duyuyorum ama ne işime yarar ki pişmanlık? Ne işine yarar ki zavallı Hatem'in? Bunu beklemiyor olmadığım için daha da üzgünüm. Yeğenlerime hiç güvenmiyordum. Biri hırslarının, biri heveslerinin peşinde. Kolayca bir şeylerden zarar görebilirler gibi geliyordu bana. Cübeyle geri dönmeyi reddetmelerinden ya da yolda kaybolmalarından korkuyordum. Oysa yardımcım her türlü beladan sağ salim kurtulmaya alıştırmıştı beni. O kadar ki öncelikle İzmir'den geçmesini ve yola çıkmazdan önce Habib'le Bume'yi kanatları altına almasını diliyordum içimden. Öte yandan kız kardeşim kutsal topraklara giden bir hacı aracılığıyla Konstantinopolis'ten bir paket geldiğini haber veriyor. Barinelli'de bıraktığım eşya olmalı bu. İçindeki bazı şeylerden, özellikle de giysilerden söz ediyor. Ama ilk defterimle ilgili tek sözcük etmemiş. Belki de bulunamadı. Ayrıca Piacenza defterin benim için taşıdığı önemi bilmiyor ve onu bu yüzden anmamış olabilir. Marta konusunda da hiçbir şey söylemiyor kız kardeşim. Gerçi mektubumda yalnızca bir süre birlikte yol yaptığımızı yazmıştım. Oğulları aramızdaki gönül ilişkisinden kesinlikle söz etmişlerdir. Ama hiçbir şey söylememeyi yeğlemiş. Bu da beni pek şaşırtmıyor.